Ayrım 18, sayfa 199. Son söz, çok uzun bir tarih öncesi. Bu yüzyılın başında gözlerimizin önünde olup biten şeyler sıradan bir sarsıntı değil. Soğuk savaşın yıkıntılarından doğan küreselleşmiş dünya için bilincimizi, aklımızı silkeleyip çok uzun bir tarih öncesinden en sonunda çıkmamızı sağlayacak yapıcı bir sarsıntı belki de, ama aynı zamanda yıkıcı, bölücü, korkunç bir gerilemenin habercisi de olabilir. Din, renk, dil, tarih, gelenek bakımından birbirlerinden farklı olan ve dünyanın gelişiminin sürekli olarak yan yana yaşamak durumunda bıraktığı bütün bu toplulukları huzurlu ve uyumlu biçimde bir arada yaşatmayı becerebilecek miyiz? Bu sorun her ülkede, her kentte, aynı şekilde dünya çapında geçerli. Yanıtsa bugün hala belirsiz. Yüzyıllardan beri farklı toplulukların birlikte yaşadıkları bölgelerde olsun, son birkaç on yıldır çok sayıda göçmen grubunu ağırlayan bölgelerde olsun, güvensizlik ile anlayışsızlığın, bütünleşme ya da sadece birlikte yaşama politikalarının tamamını tehlikeye düşürecek denli geliştiği açık. Bugün kimlik gerilimlerine ve yabancı düşmanlığına yol açan, bu içinden çıkılması güç konu üstüne o kadar çok oylama, o kadar çok tartışma yapılıyor ki, özellikle de en hoşgörülü toplumlardan bazılarının öfkelendiğine, hırçınlaştığına ve katılaştığına tanık olunan Avrupa'da. Ama aynı zamanda öteki algısında çağdaşlarımızın ruhundaki görünmez ilerlemeyi yansıtan şaşırtıcı değişimlere de rastlanıyor. Bunun en öne çıkan ve en göz alıcı örneği ise Barack Obama'nın başkan seçilmesi. Birlikte yaşama üstüne sürüp giden bu küresel tartışma asla bitmeyecek. Gürültülü ya da sessiz, açık ya da üstü kapalı biçimde bütün bu yüzyıl boyunca ve gelecek yüzyıllarda bize eşlik edecek. Dünyamız her biri kimlik bilincine sahip, kendisine nasıl bakıldığının, elde edilmesi ya da korunması gereken hakların bilincinde olan, başkalarına ihtiyaç duyduğuna ve aynı şekilde onlardan kendisini koruması gerektiğine de inanan farklı insan topluluklarından oluşmuş sıkı bir ağdır. Bu topluluklar arasındaki gerilimlerin akıp giden zamanın etkisiyle hafifleyeceği beklenmemelidir. Ne birbirlerine karşı saygı göstermeyi ne de uyumlu biçimde birlikte yaşamayı başarabilmiş, buna karşın yüzyıllar boyunca yan yana yaşamış bazı topluluklar olmadı mı? Ön yargılarını, tiksintilerini aşmak insanın doğasında bulunan bir şey değil. Ötekini kabul etmek, onu reddetmekten ne daha doğal ne de daha az doğal. Uzlaştırmak, birleştirmek, benimsemek, yakınlık kurmak, yatıştırmak bilinçli hareketlerdir. Uygarlık hareketleridir. Aklı başındalık ve sebat gerektirir. Sonradan elde edilen, öğretilen, geliştirilen hareketlerdir bunlar. İnsanlara birlikte yaşamayı öğretmek asla bütünüyle kazanılmayan upuzun bir savaştır. Serin kanlı bir düşünce, usta bir eğitim, elverişli yasalar ve eksiksiz kurumlar gerektirir. Avrupa'ya göç etmeden önce Orta Doğu'da yaşadığım için böylesi bir savaşın kararlılık ve ustalıkla yürütülmesi ile yatsınması ya da beceriksizce ve tutarsızca yönetilmesi arasında bir toplum için nasıl bir fark bulunduğunu birçok kez gözlemleme fırsatı yakaladım. Bugün bu savaş hem bütün insanlık ölçeğinde hem de her topluluğun içinde verilmelidir. Açıkça şu söylenebilir ki henüz söz konusu olan bu değildir. Olanlar da yeterli değildir. Sürekli olarak küresel köyden söz edip duruyoruz. Bu olguya göre iletişim alanındaki gelişmeler sayesinde gezegenimiz tek bir ekonomik uzama, tek bir siyasal uzama, tek bir medya uzamına dönüşmüş durumda. Ama karşılıklı tiksintilerde daha aşikar bir hal aldı. Özellikle Batı ile Arap-İslam alemi arasındaki kopma son yıllarda daha da ciddileşti. O kadar ki şu anda aralarındaki ilişkinin onarılması güç gözüküyor. Ben her gün bu duruma yanıp yakılanlardanım ama pek çok insan buna alıştı. Hatta kimi zaman gerilimin bizler için içerdiği ve herkesin geleceğini karartan inanılmaz şiddet potansiyelini göz önünde bulundurmaksızın bu halden hoşlanıyor bile. Şu son yıllara damgasını vuran kanlı saldırılarda bunun örnekleri görüldü. 11 Eylül 2001 saldırıları yeni yüzyılın tarihine adını canavarca yazdırdı bile. Nairobi'den Madrid'e, Bali'den Londra'ya, Cerbe'de, Cezayir'de, Casablanca'da, Beyrut'ta, Amman'da, Taba'da, Kudüs'te, İstanbul'da, Beslan'da ya da Bombay'da. Bütün ana kentlerde buna benzer dürtülerle gerçekleştirilen saldırılar oldu. Bu tür saldırıların ne kadar şiddetli olurlarsa olsunlar, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyet ve Amerikan termonükleer silahları gibi insanlığı ortadan kaldırma tehlikesi taşımadıkları bir gerçek. Ne var ki aşırı derecede ölümcül olabiliyorlar. Hele bir de yarın öbür gün konvansiyonel olmayan kimyasal, biyolojik, nükleer gibi silahlar işin içine karışırsa. Üstüne üstlük bu saldırıların neden olduğu toplumsal, siyasal ve ekonomik karışıklıklarında yıkıcı etkileri olabilir. Ama ben büyük çapta yeni bir saldırının önlenebileceğini düşünmeyi yeğliyorum. Bu da neyse ki hala makul görünüyor. Tehlikenin büyük olduğu ülkelerde yetkililer soğukkanlılıkla ve etkin biçimde hareket ediyorlar. Bir daha asla gafil avlanmamak için en ufak riski önceden saptayıp onun önüne geçmeye çalışıyorlar. Bununla birlikte doğal olarak hiçbir şeyden çekinmeyen düşmanlara karşı kendini sürekli olarak korumak zorunda hisseden bir toplum ister istemez yasalara ve ilkelere saygıdan uzaklaşıyor. Bu yüzden terörizm tehdidinin sürmesi önünde sonunda demokrasilerin işleyişini devamlı sekteye uğratıyor. Gün gelecek Londra metrosunda dünyanın en uygar polisinin tek suçu esmer olmak olan genç bir Brezilyalı gezgini yere yatırıp kafasına 7 kurşun sıktığı günler gibi anacağız bu lanetli günleri de. Medeniyetler çatışması Erasmus ile İbn Sina'nın, içki ile başörtüsünün ya da kutsal metinlerin karşılıklı değerleri üstüne bir tartışma değildir. Yabancı düşmanlığına, ayrımcılığa, etnik hareketlere ve karşılıklı kıyımlara, yani insan uygarlığının manevi onurunu oluşturan, her şeyin aşılmasına yol açan küresel bir sapkınlıktır. Böylesi bir ortamın egemen olduğu dünyada barbarlığa karşı savaş verdiklerini düşünenler bile bir de bakarlar ki kendileri barbar olmuşlar. Terörist şiddet, antiterörist şiddeti doğurur. Bu da hıncı besler. Adam toplamaya bakan fanatiklerin işini kolaylaştırır ve gelecekteki saldırıları hazırlar. Falanca topluluğa bir yerlere bomba yerleştirildiği için mi kuşkuyla bakılır, yoksa falanca topluluk kendisine kuşkuyla bakıldığı için mi bomba yerleştirir? Bu ezelden beri süre gelen yumurta tavuk hikayesidir ve doğru yanıtı aramanın artık hiçbir anlamı yoktur. Herkes kendi korkularına, ön yargılarına, kökenlerine, belleğindeki yaralara göre yanıt verir bu soruya. Aslında bu kısır döngüyü kırmak gerekir. Ne var ki çark işlemeye başladığında işin içinden çıkmak güçleşir. Bu bağlamda gerileme korkusu yaşamayalım da ne yapalım? Bugün çeşitli küresel kabileler arasındaki düşmanlık daha sürecekse ve her alanda yaşanan kargaşalar devam edecekse, bu yüzyılda demokrasinin, hukuk devletinin ve bütün toplumsal ölçütlerin aşındığına tanık olunacak demektir. Kendi adıma bu yoldan çıkışı kaçınılmaz olarak görmeyi reddediyorum. Ama şurası da açık ki onu engelleyebilecek bir takım fırsatlar elde edebilmek için fazlasıyla içten, fazlasıyla anlayışlı, fazlasıyla kararlı olmak gerekiyor. Kitabım için çalışmaya başlayalı beri aklıma alegorik bir imge geliyor durmadan. Bir yalı yara tırmanan ve bir sarsıntı yüzünden dengelerini yitirmeye başlayan bir grup dağcı. Bu adamların neden düştüklerini ve yeniden tırmanmayı sürdürebilmek için duvara nasıl tutunabileceklerini anlamaya çalışıyorum. Derken çok geçmeden uçurumdan yuvarlanırlarsa başlarına ne geleceği geliyor gözümün önüne. Bir dağ kazası gibi söz ediyorum bundan ama dünyanın gidişatını düşündüğümde hissettiğim biraz buna benziyor. Tarihte kaza kavramının çoğunlukla yanıltıcı olduğunu biliyorum. Ne var ki onu bütünüyle de yatsımıyorum. Dünün ve bugünün ahlakçıları ne derlerse desinler, insanlık gelecek yılların kendisine vereceği cezayı hak etmiyor. Onun masum, talihsiz ya da kader kurbanı olduğunu da savunmuyorum. Ama başımıza gelen şeyin başarısızlıklarımız ve kusurlarımızdan önce başarılarımızın, gerçekleştirdiklerimizin, meşru tutkularımızın, bir o kadar meşru özgürlüğümüzün ve türümüze ait eşsiz dehanın sonucu olduğuna inanıyorum. Öfkelerime ve kaygılarıma karşın insanlık serüvenine hala hayranım. Canı gönülden seviyorum. kutlu sayıyorum ve meleklerin ya da hayvanların yaşamına hayatta değişmem onu. Bizler Prometheus'un çocuklarıyız. Yaratıyı devam ettiren emanetçileriz. Evreni yeniden biçimlendirme işine giriştik ve yukarıda yüce bir yaradan varsa onun öfkesini olduğu kadar övüncünü de hak ediyoruz. Tam da bu Prometheus'çu gözüpekliğin çılgın gibi doruklara koşmanın bedelini ödemiyor muyuz? Kuşkusuz ama pişmanlık duymamıza gerek yok. Ne en kaçık icatlarımız için ne de elde ettiğimiz özgürlükler için. Geçmişte olduğundan daha ciddi ve daha ivedi biçimde kendimize böyle hızlı hızlı nereye gidiyoruz sorusunu sorma vakti geldiyse bunu vicdan azabı çekerek ya da kendimizi yererek sormamalıyız. Çok hızlı gidiyoruz, yolumuzdan saptık, işaret noktalarını yitirdik demek değil dert. Gerçekten bir soru sorup ona yanıt aramak. Bu yüzyılda geçmiş hayranlığı moda oldu. Ezelden beri insanın, hele hele kadının özgürlüğünden tiksinenlerin, bilime, sanata, edebiyata, felsefeye kuşkuyla bakanların yolunu şaşırmış kalabalığımızı uysal bir sürü gibi çok eski ahlaki zorbalıkların güven verici hapishanelerine tıkmak isteyenlerin öç saati yaklaşıyor olabilir. Öte yandan yolu şaşırdıysak da atalarımızın çizdiği yol değil söz konusu olan. Çocuklarımız için çizmemiz gereken yoldur asıl sorun. Bizden önceki hiçbir kuşağın öngöremediği ve bununla birlikte hiçbiri için yaşamsal bir gereksinim olmayan bir yoldur bu. Bu son sözde ilk sayfalardan beri yaptığım gibi bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü içinde yaşadığımız dönemin sarsıntılarına verilebilecek tepkiler farklı farklı eğilimlere göre belirlenebilir. Bunlardan üçünü birbirinden ayıracağım ve yine dağcılar alegorisini sürdürmek için onları uçurum eğilimi, duvar eğilimi ve doruk eğilimi olarak adlandıracağım. Uçurum eğilimi çağımıza damgasını vurmaktadır. İnsanlar her geçen gün birbirine halatla bağlı grubun tümünü de beraberlerinde götürmeyi düşleyerek boşluğa atıyorlar kendilerini. Tarihte daha önce bir örneğine daha rastlanmayan bir olay bu. Bu insanlar sayıları ne kadar çok olursa olsun umutsuzluğun doldurduğu koskocaman bir barut fıçısının yanan fitilini temsil ediyorlar yalnızca. İslam aleminde ve başka yerlerde çağdaşlarımız arasından yüz milyonlarca kişi bu eğilimi sergiliyor. Neyse ki ezici çoğunluk hala ona direnmesini biliyor. Onların üzüntüsüne yol açan şey yoksulluktan daha çok aşağılanmaları ve kendilerini değersiz hissetmeleri, içinde yaşadıkları dünyada onlara bir yer olmadığını düşünmeleri, burada kendilerini yenik, ezilmiş, dışlanmış görmeleri, bir de tabii davet edilmedikleri şöleni berbat etmek istemeleri var. Duvar eğilimi ise günümüzün özellikleri arasında daha az ön plana çıkıyor. Ama zamanımıza yeni bir anlam kazandırıyor. Fırtınanın geçmesini bekleyerek dayanmaya, sığınmaya, kendini korumaya yönelik eğilimi bu şekilde adlandırıyorum. Başka koşullar altında en sakınımlı tutum bu olurdu. Ama bizim kuşağımızın ve ondan sonra gelecek olanların dramı şu ki bu fırtına geçmeyecek. Tarihin rüzgarı gitgide daha şiddetli, daha hızlı biçimde esmeyi sürdürecek. Hiçbir şey, hiç kimse onu dindiremeyecek, yavaşlatamayacak. Bu tutumu benimseyenler insanlığın belli bir kesimi değil sadece. Çünkü bu eğilim hepimizin içinde var. Dünya üstüne yeni bir gözle düşünülmesi, geleceğe giden yolun bizim tarafımızdan çizilmesi gerektiğini kabul etmemiz güç. Örneğin sıradan, basit, önemsiz davranışlarımızın bir iklim felaketine yol açabileceğini ve bunun insanın kendini boşluğa atmasıyla eş değer olabileceğini kabul etmemiz güç. Kökü çok eskilere dayanan kimliksel bağlılıklarımızın insan ırkının ilerlemesini tehlikeye düşürebileceğini kabul etmemiz de çok güç. Dolayısıyla dünya üstünde hiçbir şeyin bütünüyle yeni olmadığına inandırmaya çalışıyoruz kendimizi ve alışılagelen işaret noktalarına, atalarımızdan kalma aidiyetlerimize, durmadan tekrarlanan kavgalarımıza, aynı şekilde dayanıksız gerçekliklerimize tutunmayı sürdürüyoruz. Doruk eğilimine gelince, o bunun tam tersi bir düşünceyi temel alır. İnsanlığın evrimi içinde artık eski çarelerin bir işe yaramadığı, dramatik şekilde yeni olan bir aşamaya girdiği düşüncesini. Komünizmin çöküşü sırasında vakitsiz biçimde ilan edildiği gibi tarihin sonu değildir bu. Büyük olasılıkla belli bir tarihin sonu, aynı zamanda da buna inanmak, bunu ummak istiyorum, yeni bir tarihin başlangıcı. Miadı dolan ve artık ortadan kalkması gereken şey insanlığın kabile tarihidir. Uluslar, devletler, etnik ya da dinsel topluluklar, ayrıca uygarlıklar arasındaki çatışmaların tarihidir. Şu anda sona eren şey insanlığın tarih öncesidir. Evet, bütün kimlik gerginliklerimizle, bütün kör edici etnik merkeziyetçiliklerimizle, gerek yurtseverliğe, gerek topluluklara, kültürlere, gerekse ideolojiye ilişkin kutsal diye ün salmış bencilliklerimizle örülü çok uzun bir tarih öncesidir bu. Amacım, tarihte çok eskilere dayanan bu mekanizmalar üstüne etik bir yargıya varmak değil, yalnızca yeni gerçekliklerin bu tarih öncesinden olabildiğince çabuk çıkılmasını gerektirdiğini göstermek. İnsanlık serüveninde bambaşka bir döneme, ötekiyle rakip ulusla, rakip uygarlıkla, rakip toplulukla, artık savaşılmadığı, buna karşılık bütün insanlığı tehdit eden çok daha önemli, çok daha korkutucu düşmanlara karşı savaş verilen bir döneme geçebilmek için bu yapılmalı. Bu tarih öncesi süreçte elde edilen, insanları güçten düşüren alışkanlıklar bir kenara bırakıldığında, gelecek yüzyıllarda uğruna savaşılmasını hak eden şeylerin sadece bilim ve etik olduğu kolaylıkla anlaşılır. Bütün hastalıkları yenmek, yaşlanma sürecini yavaşlatmak, doğal ölümü on yıllarca, hatta belki günün birinde yüzyıllarca ötelemek, insanları yoksulluktan ve cahillikten kurtarmak, sanat ve bilgi sayesinde, kültür ve iç zenginliği sayesinde onların uzayan yaşamlarını donatmalarını sağlamak, sabırla engin evreni kuşatmak, bir yandan da üstünde yaşadığımız adına dünya denen aracın ayakta kalmasına dikkat etmek, işte çocuklarımızın ve onların çocuklarının uğruna seferber olmaları gereken fetihler yalnızca bunlardır. Kanımca bütün yurt sevgisi için yapılan savaşlardan daha heyecan verici, en az gizemci deneyimler kadar ruhu coşturabilecek girişimler bunlar. Artık böylesi tutkulara yönelmeli insanlık. Olmayacak bir dua denecektir. Hayır, hayatta kalmak istiyorsak bir zorunluluk. O yüzden de tek gerçekçi seçenek. İnsanlık, böylesine üst düzey bir küresel bütünleşmenin damgasını vurduğu, evriminin bu ileri aşamasına vardıktan sonra ya kendini yok edecek ya da başkalaşacak.